Ayrımon sayfa 108. A. Fast food sanayisi. Whopper'lar ve Weller'lar hakkında. En başından itibaren niceliğin bilincinde olan McDonald's bunu çeşitli biçimlerde vurguladı. En önemli 3 vurgulama yolu şunlardır. Ürünlerin niteliği yerine niceliğinin öne çıkarılması, miktar hakkında yanılsama yaratılması ve üretim süreciyle servisin rakamlara indirgenmesi. Ürünlerin kalitesi yerine miktarının vurgulanması. McDonald's büyüklüğü vurgulamıştır. Uzun bir süre bu vurgunun en görülebilir simgeleri McDonald's tarafından satılan milyonlarca, daha sonra milyarlarca hamburger hakkında bilgiler veren, daha da büyük altın kemerler altında büyük tabelalar oldu. McDonald's sisteminin büyük bir başarı olduğunu herkese anlatmak için biraz yavaş işleyen bir yoldu bu. Son yıllarda McDonald's başarısını herkes bildiği için McDonald's imgesinin bu kadar göz önünde olmasına daha az ihtiyaç var. Dolayısıyla bu tür tabelalar azaldı ve altın kemerler küçüldü. Satılan hamburgerlerin sayısının artması potansiyel müşterilere yalnızca zincirin başarısını değil, muhtemelen satışın büyüklüğünün neden olduğu yüksek kaliteyi de gösteriyordu. Bu nedenle dolaylı da olsa satış ile kalite arasında bir bağlantı kuruldu. Nicelik niteliğe eşitmiş gibi göründü. McDonald's niceliğe verdiği bu önemi ürün adlarına, özellikle de Big, Büyük Mac'e taşımıştır. Büyük bir burger sırf tüketici büyük bir servis aldığı için istenen bir şey olarak düşünülür. Üstelik tüketiciler küçük bir fiyata büyük bir miktar aldıklarına inandırılır. Tüketicilerin yalnızca iyi muamele görmekle kalmayıp McDonald's ürünlerinden en iyisini aldıklarını hissedeceklerini hesaplarlar. Birçok diğer fast food restoranı da niceliğe yapılan bu vurguyu yansıtır. En önemlilerinden Burger King, Whopper'daki etin ve Weller olarak bilinen yiyecekteki şimdi Big Fish olarak bilinmesi şaşırtıcı değildir. Balığın miktarını vurgular. Wendy's'in Biggie, patates kızartması da dahil olmak üzere Biggie'leri vardır. Jack in the Box'ın kolosunu devasa, Pizza Hut'ın Big Food koca ayak pizzasını, Domino's'un dominatörlerini üstün hükmeden, Little Caesar'ın Big Biggie'ni ve Kentucky Fried Chicken'ın Megas'ını unutmamak gerekir. Aynı şekilde 7-Eleven da müşterilerine Big Bite, Büyük Lokma adlı sosisli sandviçi ve Big Gulp, Büyük Yudum adlı alkolsüz içeceği sunar. Aslında son yıllarda fast food restoranlarında porsiyonların daha da büyütülmesi eğilimi vardır. Örneğin McDonald's şimdi Super Size, Super Boy patates kızartması, büyük boydan %20 oranında daha büyük patates vermektedir. Ayrıca Double Quarter Pounder ve Triple 3 kat cheeseburger de vardır. Son yıllarda yaygınlaşan dondurulmuş yoğurt zincirleri de niceliğe yapılan vurguyu benimsemiştir. Geleneksel olarak dondurmacılarda yapıldığı gibi bir kabı ağzına kadar doldurmak yerine her kap tartılarak içine doğru miktarda dondurulmuş yoğurt koyulması sağlanmaktadır. Niceliğe yapılan bu vurgu fast food restoranlarının nitelikle ilgili bir şey iletmeye yönelik belirgin ilgisizliğini düşündürür. Nitelikle ilgilenmiş olsalar ürünlerine McLezzet ya da McÜstün gibi adlar verirlerdi. Ama tipik McDonald's müşterilerinin en yüksek kalitede yiyecek almadıklarını zaten biliyor oldukları bir gerçektir. Birkaç üst düzey McDonald's yöneticisi dışında kimse ama kimse hamburger köftelerinin tam olarak nasıl yapıldığını bilmez ve bu köfteler nasıl yapılırsa yapılsınlar hiç önem vermemek çok kolaydır. Bir keresinde bir ekmeğin içini açtım ve McDonald's köftesine baktım. Bulaşık süngerine benziyordu. Bunun hiçbir zaman unutmadım. Bunu kabul edelim. Kimse McDonald's ekmeğinin arasında ne olduğunu düşünmez. Satın alırsın, yersin, çöpleri atarsın ve yalnız konvoy gibi orada işin biter. Yalnız kovboy gibi işin orada biter. Başka bir gözlemci, insanların McDonald's restoranlarına lezzetli, keyifli bir yemek için değil, daha çok yakıt ikmali için gittiklerini ileri sürmüştür. McDonald's, akılcı örgütlenmiş bir sonraki faaliyete gidebilsinler diye, insanların midelerini çokça kalori ve karbonhidratla doldurdukları bir yerdir. İkmal için yemek yemek, lezzetli bir yemek deneyimi yaşamaktan çok daha verimlidir. Fast food restoranlarının çabuk ve çok satış arayışlarında kaliteyi en aza indirme eğilimi, Kentucky Fried Chicken'ın kurucusu Albay Harlan Sanders'ın hüzünlü yaşam öyküsünde çok iyi yansıtılmaktadır. Pişirme tekniklerinin ve gizli soslarının, sosları en başta karısı karıştırır, paketler ve bizzat kendisi gönderilmiş Kalitesi 1960'da büyük bir başarıya ve 400 civarında restoranın açılmasına yol açtı. Sanders kaliteye, özellikle de sosa büyük önem veriyordu. Sanders'a göre sanatının üstün yanı soslarıydı. Zaman ve sabrın ona öğrettiği ot ve baharat karışımıydı. Hırsı nedeniyle sosu o kadar güzel yapıyordu ki insanlar soslu kısmı yiyip geri kalan tavuğu atıyorlardı. Sanders işini 1964'te sattıktan sonra Kentucky Fried Chicken'ın sözcüsü ve simgesi olmaktan biraz öteye geçti. Kentucky'nin yeni sahipleri çok geçmeden kaliteden çok hıza önem verdiklerini ortaya koydular. Albay'ın sosu bitmişti. Bunu kabul ediyorlardı. Ama çok karmaşıktı. Çok zaman alıyordu ve çok pahalıydı. Değiştirilmesi gerekiyordu. Fast food bu değildi. Albay Sanders'ın arkadaşı olan Ray Kroc, onun bu korkunç tavuk olmaktan çıkmış. Yaptığım her şeyi pazara çıkardılar. Dünyadaki en harika sosu yapmıştım ve bu orospu çocukları bu sosu alıp sulandırdılar, değiştirdiler. Buna deli oluyorum dediğini anlatıyor. Müşterilerin bir fast food restoranından beklediği şey en iyi olasılıkla gösterişsiz ama tadı güzel yiyeceklerdir. Dolayısıyla tuzlu, tatlı patates kızartması, çok baharatlı soslar, sakarinli şeyikler. Kalite konusunda bu kadar ılımlı beklentileri olmasına karşın müşteriler miktar konusunda daha büyük beklentilere sahipti. Çok miktarda yiyecek almayı ve görece daha az para ödemeyi beklerler. Az para ödeme konusunda Taco Bell Big Bell adlı 5 yeni yiyecek çıkardı. Bunun içinde 99 sent ya da daha az paraya yaklaşık 200 gram olan 5 tür burrito da var. Az paraya çok Meksika yiyeceği ama bu yiyeceğin kalitesinden hiç söz edilmiyor elbette. Miktar konusunda yanılsama yaratılmasın. Bir fast food restoranında az paraya çok yiyecek almak çoğunlukla gerçeklik değil, bir yanılsamadır. Örneğin büyük, şişkin ve ucuz hamburger ekmeği hamburgeri olduğundan daha büyük gösterir. Yanılsamayı artırmak amacıyla burger ve içine koyulanlar ekmekten dışarı taşacak şekilde ayarlanır. Sanki kendisi de büyük olmasına karşın ekmek içindeki çok büyük şeyleri taşıyormuş gibi. Aynı şekilde özel kepçeler patates kızartmasını öyle bir ayarlar ki porsiyon çok büyük görünür. Kutular ve torbalar üstten şişkinlik yapmış, patatesler taşıyormuş gibi durur. McDonald's restoranlarında büyük boy patatesler için kullanılan kutuların içi yanılsamayı artırmak için çizgili yapılmıştır. Aslında fiyata bakıldığında bir pakette görece az patates vardır. Her bir patates birkaç kuruş değerindedir. Gerçekten de patates kızartmasında çok büyük bir kâr marjı vardır. Reiter, Burger King'de patateslerin maliyetlerinin %400 fazlasına satıldığını bildirir. Burger King'de içecekler %600 net kârla satılır. Bu kısmen insanların gerçekte aldıklarından daha fazla içecek aldıkları izlenimini yaratmak için kullanılan buzlar nedeniyledir. Gerçekten de bu iş sektörüne insanların sürü sürü gitmesi ve fast food restoranlarının dev adımlarla büyümesi göz önüne alındığında büyük kârların elde edileceği açıktır. Dolayısıyla aslında tüketicilerin hesabı yanlıştır, az paraya çok şey almamaktadırlar. Adil olmak gerekirse fast food restoranları büyük olasılıkla geleneksel bir restorana oranla daha az paraya daha çok yiyecek vermektedir. Ne var ki fast food restoranları bunu geleneksel bir restorandan daha çok iş yaparak sağlarlar. Her yiyecekten daha az kâr kazanabilirler ama çok daha fazla yiyecek satarlar. Üretim işlemleri ile servisin rakamları indirgenmesi. Satış sayısına ve sunulan ürünlerin büyüklüğüne yapılan vurgu, fast food restoranlarında hesaplanabilirliğin tek tezahürü değildir. Diğer bir örnek de yiyeceklerin servis hızına yapılan büyük vurgudur. Aslında Ray Kroc'un ilk restoranın adı McDonald's Speedy Service Drive-in, McDonald's'ın arabalı hızlı servis lokantasıydı. Bir dönem McDonald's bir hamburger, shake ve patates kızartmasını 50 saniyede vermeye çalıştı. 1959'da 110 saniyede 36 hamburger yerine verme gibi bir rekorla büyük bir başarı kazandı. Bugün Burger King bir müşteriye içeriye girdikten 3 dakika sonra istediklerini vermeye çalışıyor. Arabayla yiyecek alınan pencereler fast food restoranında bir müşteriyle ilgilenmek için gereken zamanı büyük oranda azaltmıştır. Hız bir fast food restoranında kesinlikle çok büyük önemi olan nitel bir etmendir. Hız, eve teslim pizza sektöründe daha da önemlidir. Satılan pizza sayısı pizzaların ne kadar hızlı teslim edildiğine bağlı olmakla kalmaz, özel yalıtımlı kutular pizzaları daha uzun süre sıcak tutmasına karşın sıcak taze bir pizzanın hızlı teslim edilmesi de gerekir. Bununla birlikte hızlı teslime yapılan bu vurgu bazı skandallara da neden olmuştur. Hızlı teslim yapma baskısı yüzünden genç çalışanlar ciddi ve bazen ölümcül araba kazaları geçirmiştir. Niceliğe yapılan vurgunun diğer bir yanı da fast food üretimindeki her unsurun kılı kırk yararak ölçülmesidir. Örneğin pişmemiş her McDonald's hamburgerinin 45.358 gram ne daha fazla ne daha az olması için büyük özen gösterilir. Yaklaşık yarım kilo etten 10 hamburger çıkar. Önceden pişirilmiş hamburger çap olarak tam tamına 9.842 santim. Ekmek ise 8.89 santim gelir. McDonald's hamburger etinin %19'dan fazla yağ içermemesini sağlamak için fertilizer'ı keşfetmiştir. Daha fazla yağ içeriği pişirme sırasında küçülmeye neden olacağından ve hamburgerin ekmek için fazla büyük görünmesini önleyeceğinden bu önemlidir. Her pakette çok patates olduğu yanılsamasını yaratmasının yanı sıra patates kepçesi sayesinde her pakette yaklaşık aynı sayıda patates bulunur. Yeni otomatik içecek dağıtıcıları her bardağa aynı miktarda meşrubat koyulmasını tek bir damlanın boşa gitmemesini sağlar. Arby's biftek pişirme ve servis etme işini bir dizi kesin ölçüme indirgemiştir. Bütün kızarmış etler başta 4 kilo 350 gram ağırlığındadır. Daha sonra iç sıcaklık 135 dereceye gelene kadar 3,5 saat boyunca 200 derecede kızartılır. Daha sonra iç sıcaklık 140 dereceye gelene kadar 20 dakika daha kendi sıcaklığında pişmeye bırakılır. Bu işlem ve ölçümleri yaptıktan sonra Arby's lokantalarının kalifiye bir ustaya ihtiyacı olmaz. Okuması ve sayması olan hemen herkes bir Arby's bifteği pişirebilir. Etler kızardıktan sonra her biri 4 kilo 195 gram ile 4 kilo 280 gram arasında bir ağırlıkta olur. Dana etli her sandviçin içinde 85 gram et vardır. Bu ölçümlerle Arby's her et parçasından 47 sandviç çıkarır. Burger King de kalite kontrolünü nicelleştirmiştir. Hamburgerlerin pişirildikten sonra 10 dakika içinde müşterilere verilmesi gerekir. Kızarmış patatesler ısı lambasının altında 7 dakikadan daha uzun tutulmaz. Müdürlere bütün yiyeceklerin %0,3'ünü atma izni tanınmıştır. Fast food restoranların performansı da nitelik olarak değil, nicelik olarak değerlendirilir. Örneğin McDonald's işletmesi merkezi yönetimi her restoranın performansını rakamlarla değerlendirir. Çalışan başına satış, kar, işe girip çıkma oranı ve kalite servis temizlik oranları. B. Yüksek eğitim. Sınıflar, puanlar, reytingler ve sıralamalar. Eğitimde nicel olguya giderek daha fazla vurgu yapmaya başlandı. Odak noktası öğrendiklerinin ve eğitim deneyiminin kalitesi değil, kaç öğrencinin sistemden geçtiği ve hangi notları aldığıdır. Tüm lise ya da yüksek okul deneyimi tek bir rakamda, sınıf ortalamasında özetlenebilir. Sınıf ortalamalarını alan öğrenciler, PISA, SAT ve GRE gibi nicel sonuçları olan sınavlara girebilirler. Yüksek okullar, yüksek lisans okulları ve meslek okulları bir öğrenciyi kabul edip etmemeye karar verirken 3 ya da 4 rakam üzerinde yoğunlaşabilir. Öğrenciler ise reytingi nedeniyle bir üniversiteyi seçebilirler. Ülkedeki en iyi 10 üniversiteden biri mi? Fizik bölümü ilk 10 içinde mi? Potansiyel işverenler notları, sınıf sıralaması ve mezun oldukları okulların sıralaması temelinde mezunları işe alıp almamaya karar verebilirler. Öğrenciler iş bulma şanslarını artırmak için gelecekteki işverenlerin bölüm listesinde kadar yüksek olursa adayın kalitesinin o kadar yüksek olacağına inanacakları umuduyla çok sayıda farklı bölüme ve derse devam etmek isteyebilirler. Kişisel referans mektupları ne kadar önemli olursa olsun çoğunlukla yerini standart nicel oranlama formlarına bırakmıştır. Örneğin sınıfın ilk %5'i 25. sınıfta 5. sıra. Birçok ders standart sayıda hafta ya da her hafta belirli sayıda saat olarak verilir. Belirli bir dersin belirli bir hafta ya da saat sayısında en iyi öğretilip öğretilmeyeceğine pek dikkat edilmez. Bir öğrencinin belirli bir derse ayrılan zaman içinde gerçekten öğrenip öğrenmeyeceğine daha az önem verilir. Bir insanın sahip olduğu özellik sayısı işe girme dışında da bir rol oynar. Örneğin çeşitli işlerde çalışan insanlar aday müşteriye yeterliliklerini göstermek için adlarının önünde uzun bir ünvan listesi kullanmaya gitgide daha eğilimli olmuştur. Edebiyat doktoru, doktor, profesör ünvanlarımın okuru bu kitabı yazmaya yeterli olduğum konusunda ikna etmesi beklenir. Oysa hamburgerolojide derece sahibi olmak geçerli olmayabilir. Adının önünde ASA, FAS, CRA ve CRE ünvanları olan bir sigorta müfettişi, adın önüne ne kadar çok ünvan koyarsan potansiyel müşteriler o kadar çok etkilenir demişti. Bununla birlikte salt özellik sayısı bunları taşıyan insanın yeterliliği konusunda çok az şey söyler. Üstelik özellik sayısına yapılan bu vurgu insanları adlarının önünde yaratıcı ünvanlar kullanmaya itmektedir. Örneğin bir kamp müdürü kampa geleceklerin ana babalarını etkilemek için adının önüne TDH harflerini koydu. Bu harfler birçok insanı etkileyebilir ama bütün akademisyenler resmi olmayan ve büyük ölçüde olumsuz nitelik taşıyan bu etiketin tez dışında her şey, lisans derslerini ve sınavlarını vermiş ama tezini yazmamış olan insanlar için geçerli olduğunu bilir. Tek var olma nedeni çoğunlukla postayla yollanan anlamsız özellikler sunma olan örgütlerin ortaya çıktığını da burada belirtmemiz gerekiyor. Sayılabilen unsurlara verilen vurgu üniversite profesörleri arasında, öğrenciler ürün ise onlar da işçidir arasında bile yaygındır. Örneğin öğrencileri değerlendirme formu ve sistemleri kullandıran yüksekokul ve üniversite sayısı gün geçtikçe artıyor. Öğrenciler her dersi sorulara örneğin 1'den 5'e kadar puan vererek değerlendirir. Sömestrenin sonunda profesör genel öğretme reytingini gösteren bir rapor kartı alır. Öğrencileri öğretmenleri hakkında nitel değerlendirmeler yapması için ya az fırsat tanınır ya da hiç tanınmaz. Öğrenci reytingleri birçok açıdan istenen bir şey olmasına karşın bazı talihsiz sonuçları da yol açmaktadır. Örneğin öğrenciler derste oyunculuk yapan, mizah gücü olan ya da onlardan çok fazla şey talep etmeyen profesörleri kayırma eğilimindedir. Oyuncu olandan daha yüksek öğretim kalitesi sunuyor olsa da öğrencilerden çok şey talep eden ciddi profesörün bu tür reyting sistemlerinde iyi not alma ihtimali düşüktür. Nicel eğitmenler yalnızca eğitimde değil, araştırma ve yayın konusunda da önemlidir. Birçok yüksekokul ve üniversitede akademisyenlere yapılan yayın yoksa işte yok baskısı yayınlarının kalitesinden daha büyük bir ilgiye yol açma eğilimindedir. İşe alma ya da terfi kararlarında uzun bir makale ve kitap listesiyle dolu bir özgeçmiş formu genellikle kısa liste içerenlere tercih edilir. Söz gelimi ödüllü bir öğretmen Rutgers Üniversitesi'nden geri çevrildi. Çünkü bölümün işe alma komitesi onun yayınlarını işe almak için gereken paket kadar kalın bulmadı. Niceliğe yapılan bu vurgu bir profesörü yüksek kalitede olmayan kitaplar yayımlamaya, kitap tam olarak yazılmadan yayın evlerine koşmaya ya da aynı fikri yayımlamayarak ancak önemsiz değişikliklerle birkaç baskı yapmaya itmek gibi talihsiz sonuçlara yol açar. Ufak tefek değişiklikler yaparak kitap yayımlamak, profesörlerin fast food restoranı yöneticileri gibi yayın listesindeki adet konusunda bir yanılsama yaratma yoludur. Bir diğeri ise yazarın kitabını kendisinin bastırması ya da ödeme yapmasını gerektiren önemsiz yayın evlerinde kitaplar yayımlatmak gibi yollar içerir. Çoğunlukla çok sınırlı sayıda basılan bu tür kitaplar yazarın yakın çevresinin dışında çok az kişiye ulaşabilir. Dolayısıyla uzun bir yayın listesi gibi görünen formun yakından incelendiğinde çok alçak gönüllü bir üretkenlik olduğu ortaya çıkabilir. Akademik çevrede diğer bir nicel etmen de bir çalışmanın yayımlandığı yerin sıralamasıdır. Doğal bilimlerde meslek bilgilerindeki makaleler yüksek puan, meslek dergilerindeki makaleler yüksek puan kazanır. Kitaplara daha az değer verilir. Beşeri bilimlerde kitaplar dergi makalelerinden daha değerli ve bazen daha prestijlidir. Bazı yayın evlerinde, örneğin üniversite yayın evleri basılan kitaplar, diğer yerlerde ticari yayın evlerinde basılanlardan daha büyük prestij yaratır. Meslek dergileri için daha işlenmiş bir sıralama sistemi, daha ince işlenmiş bir sıralama sistemi bile vardır. Örneğin sosyolojide resmi bir sıralama sistemi bazı meslek dergilerine daha yüksek puan, bazılarına orta puan, bazılarına da düşük puan verir. Böylece prestijli American Sociological Review'de yayımlanan bir makale bu sistemin en yüksek puanı olan 10 puanı alır. Daha az prestijli ve kimsenin duygularını incitmemek amacıyla Antarctic Journal of Sociology'de yayımlanan bir makale ise yalnızca 1 puan alır. Böyle bir sistemde dünyadaki bütün sosyologlara dergi yayınları için puan vermek varsayımsal olarak mümkündür. Bu sistemle dergi yayınları 340 puana ulaşan profesörün yalnızca 170 puan kazanan 2 katı iyi olması gerekir.